Ayrım 16, İnfaz, David Baldacci, sayfa 190, 26. bölüm. Son birkaç saattir yağan şiddetli yağmur patlamanın yaşandığı alanı bataklığa çevirmişti. Decker, Jameson ve Davenport üzerlerinde yağmurluk, ayaklarında çizmelerle bir ipucu bulabilmek ve polisle konuşabilmek amacıyla bir süre bölgede dolaştılar. Mars ne FBI'dan ne de emniyet güçlerinden olduğundan onları olay yerine geldikleri kiralık aracın içinden izlemek durumundaydı. Onları olay yerinde gezdiren polis, ajan Decker, yangını hızlandırıcı bir madde veya bomba materyaliyle alakalı herhangi bir delil bulamadık dedi. Decker polisin ajan hitabına karşı hiçbir yorumda bulunmadı. Jameson ve Davenport'unki gibi onun FBI kimliği de herkesin görebileceği biçimde yağmurluğuna iliştirilmişti. Decker molozla kaplanmış alanı incelerken, "Bu saatten sonra farklı bir şey çıkabileceğini düşünüyor musun?" diye sordu. "Bir şey olsaydı şimdiye dek çıkardı. Patlamalar konusunda tecrübesiz bir ekip değiliz. İnsanlar bir şeyleri havaya uçurmaya bayılıyor. O yüzden nerede ne aramamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İnsan yapımı aletlerin kullanıldığı patlamalar çok tipiktir. İzlerini görür görmez sanırız. Şu an her şey kazaya işaret ediyor. İki katlı ev gerçekten eski ve kötü bir durumdaymış. Propan deposunun altından geçen boru ve su patların çok eski olduğunu tahmin etmek güç değil. Daha önce bu durumdaki boruların patladığına birçok kez şahit olduk. Oluyor böyle şeyler." Decker başıyla onayladı. "Anladım. Olayın zamanlaması farklı olsaydı kendimi daha rahat hissederdim, o ayrı." Polis anladığını göstermek için başını salladı. "Kocasının infazını kastediyorsunuz değil mi?" "Evet. Kadının intihar ettiğini düşünmüyorsunuz herhalde." Decker kuşkulu bir tavırla, "Evini havaya uçurarak mı?" dedi. "Hayır, ama başını fırına sokmaya veya buna benzer bir şey yapmaya çalışırken patlamaya sebep olmuş olabilir. Sigara içtiğini söylemiştiniz, kibritini kullanmış olabilir." "Bu da teorilerden biri ama doğru olduğunu düşünmüyorum." Decker memurun yanından ayrılıp Davenport'la Jameson'ın yanına geldi. Sırılsıklam olmuş, sinirli ve tedirgin görünen Davenport, "Şimdi ne olacak?" diye sordu. "Patlamaya neyin yol açtığını bulamadıklarına göre sıra komşularla görüşmeye geldi." Davenport, "En azından yağmur dinene kadar bekleyemez miyiz?" diye sordu. "Sen bekleyebilirsin," dedi Decker. Arkasını dönüp en yakın eve doğru yürümeye başladı. Jameson, Davenport'a şöyle bir bakarak, "Geliyor musun?" diye sordu. Davenport, Decker'ın arkasından gözünü kırpmadan bakarken yüzünde kızgınlık emareleri uçuşuyordu. "Aslında Melvin'de beklesem daha iyi, böylesi çok daha verimli olur." Jameson Decker'ın peşi koşarken Davenport hızlı adımlarla oradan uzaklaştı. Altı evin kapısını çaldılar. Hiç kimse Toyota Avalon'u fark etmemişti. Yedinci eve geldiklerinde karşılarına kamburu çıkmış, bembeyaz saçlı, 100 yaşına yaklaşmış bir kadın çıktı. Beyaz havlu bornoz giymiş, yürüteç kullanan kadın, iri kıyım Decker'ı tepeden tırnağa görebilmek için başını geriye doğru eğmek zorunda kaldı. Decker gözlük camları şişe dibi kalınlığındaki kadından fazla bir şey öğrenebilecekleri umudunu taşımıyordu. Kadın onları içeriye davet ederken heyecanlı görünüyordu. Dediği gibi bir FBI ajanı onu ziyarete gelmişti çünkü. Kadın Jameson'ı işaret ederek ve tabii bir de bayan FBI ajanı dedi. Jameson ve Decker oldukça eski püskü görünen sehpanın çevresindeki iskemlelere oturdular. FBI bile kadınların erkeklerden daha çok işe yaradığını öğrenmiş anlaşılan. Jameson yaramaz çocuklara özgü bir ifadeyle Decker'a bakarken, "Öyle galiba," dedi. "Adım Patricia Bray ama siz Patty diyebilirsiniz. Ailem ve arkadaşlarım öyle hitap ederler bana. Yani hayattayken ederlerdi demek daha doğru. Şimdi benden başka kimse kalmadı. 9 kardeşten bir tek ben hayattayım." Jameson, "Patty, bunu duyduğuma üzüldüm," dedi. Tam o sırada şişman bir tekir kedi Bray'in kucağına atladı. Yaşlı kadın kediyi okşamaya başladı. "Ama yalnız değilim, bu Teddy, 16 yaşında, o herkesi gömer." "Decker, komşunuzun başına gelenleri duydunuz mu?" diye sordu. Bray başıyla onaylarken dudaklarını büktü. Regina'yı tanırdım. Ne zor bir hayatı oldu kadının. Ama Tanrı'ya şükür Tommy iyiymiş, o çok iyi bir delikanlı. Bana birçok kez ev işlerinde yardım etti, çocukluğundan beri tanırım onu. Regina kocasının buradaki hapishaneye nakledilmesinden sonra bu eve taşınmıştı. Evet, adamı elektrikli sandalyede infaz ettiler diye ekledi Bray. Şimdi de bu. Tanrım, Tommy hem yetim hem öksüz kaldı. Şimdi kim göz kulak olacak ona? Hala lisede okuyor. Decker, o konuyu halletmeye çalışıyorlar dedi. Şimdilik lisedeki futbol antrenörünün yanında kalıyor.
Aa, bunu duyduğuma çok memnun oldum. Çok iyi futbol oynuyormuş galiba. Regina sürekli ondan bahseder, onunla gurur duyardı.
Decker, demek Regina ile samimiydiniz dedi.
Aa, evet, ona fırında bir şeyler pişirir yemek hazırlardım. Şimdi o işler için çok yaşlandım. Regina benim için alışveriş yapıyor, ev işlerine yardım ediyordu. Dışarıda yapılacak işim olduğunda arada bir de Tommy'yi gönderirdi.
Decker bir an için suçlu bir ifadeyle James'ına baktı. Regina'nın o yönünü bilmiyordum.
Aa, tabii, dediğim gibi zor bir hayatı olmuştu ama son zamanlarda daha mutlu görünüyordu. Kim bilir, belki de tünelin ucundaki ışığı gördüğü içindir. Yani kocasıyla ve diğer meselelerle ilgili olarak. Sonra Tommy vardı hayatında. Sanırım oğlu sayesinde hayata tutunuyordu. Onu iyi bir üniversitede okurken görmek, onun yanında olmak istiyordu.
James'in size geleceğe dair planlarından söz etti mi diye sordu.
Tabii ki buradan taşınacaktı. Bunun için üzülüyordum elbette. Ama onun önünde koca bir hayat vardı. Bense uzatmaları oynuyorum burada. Tommy'nin peşinden üniversiteye gidecekti. Yani o da üniversite okuyacaktı demiyorum. Üniversitenin yakınlarında bir eve yerleşecek, oğluna bakacaktı. Tommy onun her şeyiydi.
Decker, işin maddi kısmını nasıl halledeceğinden söz etti mi size diye sordu.
Sigortadan gelecek para varmış. Yani kocası olacak o adam bir işe yaramış galiba.
Decker, dün akşam şüpheli herhangi bir şey gördünüz mü diye sordu.
Şüpheli mi? Ben olayın gaz patlaması olduğunu sanıyordum.
Polis araştırmasına devam ediyor. Şu aşamada her ihtimali değerlendirmek zorundalar.
Ah, tabii anlıyorum. Akşam erken yatmıştım. Yediğim bir şey dokunmuştu sanki. Sonra bomba olduğunu sandığım bir ses duydum. Sabahlığımı giyip kapıya koştum ve...
Sesi canlılığını yitirirken Teddy'yi okşayan eli titremeye başladı. James'in hemen elini Bray'in elinin üstüne koydu.
Tamam, o anı anlatmanıza gerek yok. Neler olduğunu biliyoruz.
Decker, demek olağan dışı. Herhangi bir şey görmediniz öyle mi diye sordu.
Hatırlayabildiğim kadarıyla hayır.
Bray birden etrafına bakınmaya başladı.
Tanrım, ne kadar kabayım. İçecek bir şeyler ister miydiniz? Kahve ikram edebilirim. Hava soğuk ve yağışlı.
Decker, hayır teşekkürler dedi. Böyle iyiyiz, duraladı. Bir sonraki sorusunu nasıl soracağını düşünüyordu. Peki şimdi...
James'in, size kahve yapmamı ister misiniz? Dediğiniz gibi hava soğuk ve yağışlı dedi.
Decker konuşmasının bölünmesinden ötürü aklı karışmış görünüyordu. Bray James'ine bakarak gülümsedi.
Çok iyi olur tatlım. Siz gelmeden hemen önce cezveye taze kahve koymuştum.
İçine bir şey eklememi ister misiniz?
Hayır, sade isterim.
Decker sabırsızlanıyor gibiydi. James'in kahveyi getirip Bray'a verdi. Yaşlı kadın bir yudum alıp fincanı yanındaki masaya koydu ve dikkatini tekrar Decker'a yöneltti.
Evet genç adam, biraz önce ne soruyordun?
İki kapı yanınızdaki evin önüne park etmiş bir Toyota Avalon gördünüz mü?
Avalon mu?
Evet.
Dört kapılı açık kahverengi aracı mı söylüyorsun?
Decker oturduğu yerde doğruldu, evet.
Avalon olduğunu bilmiyordum, dün buradaydı.
Hangi saatte, hatırlıyor musunuz? Bray gözlüğünü çıkarıp bluzunun koluyla camındaki kiri temizledi.
Saat 6 gibi diyebilirim, öyle olmalı. Çünkü akşam haberleri yeni başlıyordu. İnsanların televizyon haberlerini eskisi gibi seyretmediklerini biliyorum. Bilgisayar falan kullanıyorlar artık. Hatta telefonlarını. Ama ben Walter Cronkite'i seyretmeyi çok severdim. Şimdi Walt amca gibi birine hiç rastlanmasa da yine de televizyon seyrediyorum. Evet, saat 6 civarında biraz dolaşsın diye Teddy'yi dışarı salmıştım. Aracı da o zaman gördüm. Hemen evin önüne park etmişti.
Decker kadının gözüne yerleştirmekte oldu. Kalın canlı gözlüğüne bakarken,
''Plakasını görmemişsinizler herhalde değil mi?'' dedi. A ve R harfleriyle 4 rakamı vardı. Georgia plakasıydı.
Decker şaşırdı. Georgia plakası mı? Emin misiniz?
Kesinlikle. Çocuklarımla o araba oyunundan az mı oynadım? Hani şu eyalet plakalarını saydığınız oyun. Tabii insanların uzun yolculuklara çocukları uyuyabilsin diye arabalarının arkasındaki yataklara çıktıkları, emniyet kemerlerinin sadece alışveriş torbaları düşmesin diye kullanıldığı zamanlardan söz ediyorum. Fazlasıyla Georgia plakası gördüm. Tam ortada Georgia şeftalisi resmi olur. Şeftali resmi olan başka plaka yok değil mi?
Decker hayır yok derken James'ına hızlı bir bakış attı. Aracı kimin kullandığını görebildiniz mi?
O ev genellikle boştur. Yani ev sahibi evi kiralıyor ama burada yaşayanlar daha iyi bir yere parası yetmeyen insanlar. Benim gibiler yani. Sosyal güvenlikten aldığım maaş dışında bir gelirim yok. O aracı fark ettim çünkü güzel ve nispeten yeni görünüyordu. Genelde burada oturanların arabası olmaz. İşe gitmek için ya ana yola çıkıp otobüse binerler ya da bisikletlerine. Regina'nın arabası vardı ama yaklaşık 25 yıllıktı ve hurdaya çıkmak üzereydi. O evin önüne park etmiş aracın Avalon olduğunu söyledi değil mi?
Decker başıyla onayladı. Oldukça
yeni görünüyordu.
Decker kadını konuşmaya teşvik etmek için peki ya aracı kullanan kişi onu görebildiniz mi dedi.
Tabii ki o adamı da gördüm.
Demek bir erkekti. Kadın başını kaldırıp baktı.
Şimdi dedim ya.
James'in gülümsemesini bastırmaya çalışırken
bize nasıl biri olduğunu söyleyebilir misiniz diye sordu. Kadın iri yapılı biriydi dedi. Sonra ama senin kadar değil diye ekledi.
Decker'ı tepeden tırnağa süzerken
ama boyu senin boyuna yakındı.
Decker kaç yaşlarındaydı diye sordu.
Ne senin kadar genç ne benim kadar yaşlıydı. 70 olabilir. Keldi veya saçlarının büyük bölümü dökülmüştü. Bir tutam beyaz saçı vardı. Sakalsızdı. Sert ifadeli bir yüzü vardı.
Zayıf mıydı şişman mı?
İkisi de değil. Formda görünüyordu. Sağlam güçlü bir yapısı vardı yani. Göbekli değildi.
Kadın avucunu dizine vurdu.
Bu ülkede şişman olmayan bir yaşlı gördüğünüzde aklınıza gelen ilk şey ne olur? Ha? O insanın kansere yakalandığı değil mi? Aldığınız kaloriye dikkat etmelisiniz. Ben de hep işe yaramıştır. Benim zamanımda yemek tabakları şimdi insanların tatlı tabağı dedikleri şeylerin boyutlarındaydı. İnsanlar bir de neden obez olduklarını merak ediyor. Yani insanı söyletmesinler.
Kadın 20 kilo kadar vermiş olsa da oldukça şişman görünen Decker'a bir kez daha baktı.
Kusuruma bakma evlat, biraz önce söylediklerimi üzerine alınma. Çok yakışıklı bir adam olduğunu görebiliyorum ama belki sen de aldığın kalori miktarını azaltmak isteyebilirsin.
Decker kadının bu sözlerini duymazlıktan gelerek sert ifadeli bir yüzü var dediniz. Onu gördüğünüzde aranızda ne kadar mesafe vardı? Akşam 6 civarı olduğunu söylemiştiniz. Hava o saatte kararmış olmalı değil mi dedi.
Kadın cevap olarak gözlüğünü işaret etti. Doktorun dediğine göre bunlar sayesinde kusursuz görüyorum. Yani yarasa gibi kör olduğumu, gündüzleri bile doğru dürüst göremezken akşamları hiç göremeyeceğimi düşünüyorsan yanılıyorsun. Katarak da geçirmedim. Adam ön verandada duruyordu. Dışarıdaki lambada yanıyordu. Yani onu rahatlıkla görebildim. Ha bir de hafifçe topallıyordu. Bir an düşündü. Sağ bacağında bir sorun vardı.
Ziyaretine gelen kimseyi gördünüz mü? Kadın başını iki yana salladı.
Doğruyu söylemek gerekirse kısa süreliğine yerleştiğini düşünmüştüm. Burada daha önce de benzer durumlar olmuştu. İnsanlar yeri görüyor, kapağı atıp hemen taşınıyor. Mülkiyet hakkına saygı diye bir şey yok.
James'in gergin bir tavırla, "Patty, adam senin ona baktığını gördü mü?" dedi. "Eğer öyleyse çok dikkatli olman gerek."
Bray cevap olarak havlu bordosunun cebinden küçük gösterişli 9 milimetrelik bir Beretta tabanca çıkardı.
"Çelimsiz, kör biri gibi görünebilirim tatlım. Ama gerçek şu ki elimdeki bu bebekle 10 metre yakınımdaki her şeyi vurabilirim. İyi bir caydırıcıdır bu. Olduğu yere serer adamı. Hele bir de taşaklarını hedef almışsan."
"Bundan hiç şüphem yok," dedi Decker.
27. Bölüm. Olay yerinin güvenliğinden sorumlu Alabama polis memuru Decker'ın Bray ile yaptığı konuşmayı aktarmasının ardından Avalon ve o adamla alakalı devriyelere yakalama emri çıkartacağız dedi. Eşkal tarifi biraz yüzeysel ama yine de denemeye değer. Zaten şu aşamada elimizde kayda değer fazla bir ipucu da yok.
Decker'ın adamın hala Alabama'da olduğuna dair fazla bir umudu yoktu. Regina Montgomery'nin evi havaya uçtuğunda yakınlarda bile olsa şimdiye dek çoktan çekip gitmiş olmalıydı. Decker Bogart'ın daha önceden kiraladığı dört çekerde bekleyen Davenport, Mars ve James'in yanına gitti. "Burada yapabileceğimiz başka bir şey yok," dedi. "Haydi otele geri dönelim."
Yolda Mars, "Regina'nın oğlu Tommy ne durumda?" diye sordu.
"Liseye gidiyor. Seneye son sınıfa geçecek. Daha şimdiden birkaç üniversiteden teklif almış. O da senin gibi hücum oyuncusu."
"Her şey geride kaldığında ona ne olacak?"
"Decker bir yerlerde akrabası varsa muhtemelen onların yanında yaşar. Belki de futbol antrenörü mezuniyetine kadar yanında kalmasına izin verir," dedi.
Mars başını sallayarak bakışlarını pencereden dışarıya yöneltti. Yağmurun hafifleyeceğine dair hiçbir belirti görünmüyordu ve hava gittikçe soğumaya başlamıştı.
Decker Mars'ı meraklı gözlerle incelerken, "Neden?" diye sordu.
"Belli bir nedeni yok, sadece öğrenmek istedim. Yakınlarını kaybetmek bir çocuk için her zaman zordur."
"Decker yetişkinler için de," diye karşılık verdi.
Otele döndüklerinde Bogart'ın kaldıkları odaların birkaç günlük parasını ödediğini gördüler. Kiralık dört çeker için de aynı şey geçerliydi. Davenport, Bogart'ın bu jesti dönüp dolaşıp başına bela olmaz umarım dedi. Soruşturmayı bırakması emredildiği halde böyle bir şey yapmakla büyük bir risk alıyor.
James'in soruşturmayı bırakma emri hepimize verildi dedi.
"Ekibin ömrünün kısa olması çok üzücü," dedi Davenport. "Çok tatmin edici bir deneyim olabilir doysa."
"Decker, şimdi gidersen hala o ekibin bir parçası olabilirsin," dedi. "Tabii bunu yeni bir yapılanmaya gideceklerini varsayarak söylüyorum."
Davenport dik dik baktı ona.
"Benden gitmemi mi istiyorsun?"
"Gitmeyip de kalan herkesin kendisini soruşturmaya %100 vermesini istiyorum."
Davenport sert bir tavırla,
"Bu sözlerin sebebi sağanak yağmurda soruşturmaya devam etmekte isteksiz davranmam sanıyorum," dedi.
Decker da aynı tavırla, "Ne dediysem onu kastettim," diye karşılık verdi. Davenport bir an için karşılık verecekmiş gibi görünse de yüz ifadesi değişti.
"Haklısın, özür dilerim."
Gergin bir tavırla bakışlarını ellerine yöneltti. "İnfazı aklımdan silip atamıyorum. Düşüncelerimde birçok değişikliğe neden oldu. Bu işi yapma konusunda eskisi gibi kararlı değilim artık."
James'in elini onun omzuna koydu. "Lisa, bunu anlayabiliyorum.
Ben korkaklık edip gelemedim bile."
Davenport yapmacık bir kahkaha attı.
"Keşke ben de senin gibi akıllı davranmış olsaydım da aynı şeyi yapsaydım."
Decker'a baktı. "Sanırım benim bir pısırık olduğumu düşünüyorsun."
Decker başını iki yana sallayarak, "İnfazı izlemekten kaçacak, sözde sert birçok erkek tanıyorum," dedi.
"Evet ama kendimi kaybettim. Sinirlerime hakim olamadım."
"Yerinde olsam bu yüzden kendimi hırpalamazdım. Bu soruşturmayı sonuca bağlamak için yeteneklerine ihtiyacımız var."
Davenport kendisine destek verdiğini ifade edercesine gülümseyen James'ine baktı. Sonra Decker'a döndü.
"Teşekkür ederim. Ben de elimden gelen her şeyi yapacağım. Şimdiki adımımız nedir?"
Ya burada ya Teksas'ta en az bir ipucunun izini sürmemiz gerekiyor. Regina'nın öldürülmüş olması doğru iz üzerinde olduğumuzu gösteriyor. Kocasına yalan söyletmesi ve Melvin'in annesiyle babasını öldürdüğüne dair sözde itirafta bulunmasını sağlaması için ona para verdiler. Bu durum bize aradan 20 yıl geçmiş olmasına rağmen bir yerlerde Mars'ın anne ve babasının öldürülmesi suçuyla bir şekilde bağlantılı olan insanların bulunduğunu gösteriyor. Buna muhtemelen gerçek katil de dahil. Mars birden canladı. İyi de bir insan 10 yıl sonra beni kurtarmak için tüm bu zahmete neden girer bir türlü anlamıyorum. Decker bu o kişinin motivasyonuna bağlı dedi. Davenport Decker'la aynı fikirde olduğunu ifade etmek istercesine başını salladı. Bu gerçekten de önemli bir nokta. Sonra Mars'a döndü. Dışarıda bir yerlerde tanımadığım bir müttefikim var. Mars ama böyle bir şey nasıl mümkün olabilir ki diye sordu. Ve neden şimdi? Decker zamanlama meselesini açıklığa kavuşturmalıyız dedi. Akşam yemeği saati gelip geçeli çok olmuş, hepsi de acıkmıştı. Otelin bir sokak ilerisindeki bir restoranda bir şeyler atıştırıp tekrar otele döndüler. Decker hepsini soruşturma hakkında düşünmeleri, ertesi sabah yola nasıl devam etmeleri gerektiğine dair önerilerle hazır olarak gelmeleri konusunda uyardı. Ardından birbirlerine iyi geceler dileyip odalarına çekildiler. 16. ayrımın sonu. Sayfa 201.